Ayrım 8. Hürriyet Bayrakları. O akşam Demirhisar'dan Cuma-i Bala'ya geç ve yorgun gelmiştim. Gündüz hava pek sıcaktı. Baş ağrısı bana eski ve pis otelin aç tahta kurularını bile duyurmadı. Fakat sabahleyin zurna ve davul seslerine karışan bağırmalar, türküler beni uyandırdı. Gözlerimi açtım. Tozlu ve soluk kırmızı perdelerden yakıcı bir güneş taşıyor, bütün odayı dolduruyordu. Gerinirken yalancı devrimimizin bu kansız ve gerçekte ancak anlamsız alkış tufanlarından oluşan zavallı düzme Türk devriminin ikinci senesi olduğunu hatırladım. Evet, bugün ulusal bir bayramdı. Fakat acaba hangi milletin bayramı diye düşünerek kalktım. Pencereye yaklaştım. Dışarıda karma karışık bir kalabalık dalgalanarak, kaynaşarak akıp gidiyordu. Karşıki çürük, tahta sedirli ulah Bulgar dükkanları açıktı. Sahipleri bu bölgeye yeni gelmiş egemen yabancılar gibi önlerinden geçen sırma ceketli Türk delikanlılarına gülümseyerek bakıyorlardı. Bu 10 Temmuz kalabalığı, bu gösteriler gerçekten izlemeye değerdi. Yüzümü yıkamayı sonraya bırakarak sandalyeyi çektim. Camı açtım ve oturdum. Biraz ileride Yahudi'nin kızlı kahvesindeki gramofon bu hareket ve gösterilerden haberi varmış da o da gürültülere karışmak istiyormuş gibi bütün gücüyle eskisinden çok bir gürültü çıkararak haykırıyor, uzaktan el çakırtılarıyla, yaşasın çığlıklarıyla uğuldayan bir mızıka sesi yaklaşıyordu. Cuma-i Bala'yı piyade alayından bir birlik kutlama için hükümete gidiyordu. Binbaşı, kır saçlı, esmer ve saf yüzlü bir adam, beyaz atının üzerinde şaşırmış bir gelin gibi sallanarak ve önüne bakarak gidiyor. Arkasından dörder dörder gelen öncesiz acemiler yöneticileri gibi önlerine bakarak mızıkanın çaldığı "Ordumuz etti yemin, titredi toprak ve zemin" parçasını tekrarlayarak geçiyorlardı. Ondan sonra sırmalı Türk elbiseleri giymiş genç ve fazla sarı bir bey, bir sürü genç arkadaşıyla büyük bir zaferden dönüyorlarmış gibi kabararak askerleri izledi. Onların arkasından da çingenelerden ve düşkünlerden oluşan diğer bir sürü. Sonra büyük ve kırmızı bir bayrak göründü. Üzerinde Arap harfleriyle bir takım yazılar vardı ki okuyamıyordum. Bayrağın çevresinde birçok sarıklı kafalar, büyük ve garip dev papatyalar gibi dalgalanıyor. Arkadan yeşil elbiseli ikişer olmuş ortaokul çocukları bağırarak kaynaşıyorlardı. "Arş ileri, arş ileri, alalım düşmanlardan eski yerleri." Nakaratını o kadar candan ve gönülden haykırıyorlardı ki önümden geçtikçe hepsinin zayıf boyunlarında incecik damarcıklarının şiştiğini, feslerinin altından kırmızı terler aktığını görüyordum. Bu gösteri akıntısı belki yarım saatten çok sürdü. Afyonunu fazla kaçırmış bir derviş gibi dalmış gitmiştim. Vatanımın, Türkiye'nin bu mutlaka öleceğini iman edilen hasta adamın hayatını düşünüyor, üzüntüye pek benzeyen acı bir duyguyla bütün zihnimin büzüldüğünü, işlemez bir hale geldiğini duyuyordum. Odanın kapısı açıldı, Rum otelci atlarımın hazır olduğunu söyledi. Razlığa gidecektim. Demek bu geceki ulusal şenliği orada görecektim. Hemen giyindim. Giyinirken otelcinin getirdiği sütlü kahveyi bir yudumda içtim. Tekrar deminki garip, üzgün dalgama düştüm. Bir saat sonra papaz bayırına çıkan dik yokuşu tırmanıyordum. Adımdan inmiştim. Hava çok güzeldi. Gökte ufak bir duman bile yoktu. Sırtlarda beyaz sınır kuleleri parlıyor, hafif bir rüzgar estikçe sanki güneşin sıcağını artırıyordu. Bu sel yarıntısının içinde yürüdüm. İrili ufaklı taşlar ayaklarımı acıtıyor, atların yürümesine engel oluyordu. Buralarda hiç yol yoktu. Hatta bir keçi yolu bile. Çevreme bakıyordum. Gördüğüm yerler küçükken coğrafya kitaplarında o kadar önemli okuyarak hayal ettiğimiz o bilinen portakala benzeyen yeryüzünü hiç andırmıyordu. Sanki üzerinde insan ve hayvan yaşamayan bir kürenin, mesela ölmüş ve donmuş denilen ayın bir köşesindeydim. Taşlar, taşlar, taşlar, sarı ve verimsiz topraklar, cılız ve sıska ağaçlar, çalılar, çalılar, yine çalılar. Yalnız telgraf direkleri bu iklimlerden vaktiyle yanılıp da bir kerecik geçmiş sanılan uygarlığın korkunç hayali, belirsiz izlerinde dikilmiş büyük ve öksüz şaşma işaretleri gibi yükseliyor, onun kaçtığı ormanlı ufuklara doğru birbiri arkasına sıralanıp gidiyordu. Ve yolcular hep bu güneş, soğuk, rüzgar, tipi ve kar altında kapkara olmuş ölü direklerin dibinden gidiyorlardı. İyice terledikten ve nefesim kesildikten sonra tepeye çıktım. Dinlenmek için duracaktım. Biraz ileride bir atlı gördüm. Elbisesinden, kılıcının parıltısından bir subay olduğunu anladım. O da yere inmiş, dinleniyor ve tabakasından sigara yapıyordu. Yanına gittim. Türklerde tanıştırılma ve önce davranmaya gerek yoktu. Bu teklifsizliğimizi çok sever, çok içten bulurum. Yaklaştım, selam verdim. Nereye gittiğini sordum. Gülümseyerek cevap verdi.
Razla efendim, siz?
Ben de. O halde beraber gideriz. Bu esmerce, orta boylu, güzel bir teğmendi. Geniş ve dolgun omuzlarının üstündeki büyük ve dik başı, iri ve siyah gözlerinin mahmurluğu, sirklerde kırbaçla ahlakı bozulmuş esir kaplanlarının acıklı durgunluğunu hatırlatıyordu. Konuşmaya başladık. Bütün subayları gibi kendi bilgisine ve mantığına, kendi sınavlarına pek büyük önem veriyor, tartışma için fırsat arıyordu. Orada bir taşın üzerine oturduk. Sigaramızı yaktık. Öteden beriden sözü politikadan açtık. Ben 10 Temmuz'un buralarda bile beğenildiğini söyledim. Teğmen hayretime canı sıkılmış gibi
"Ah ne diyorsunuz 10 Temmuz'u beğenmek" dedi. "Bu laf mı? Bu bizim en büyük, en şanlı, en yüce bir günümüz. En kutsal, ulusal bayramımızdır. Keşke 3 gün olsaydı. Çünkü bir gün bir gece pek az."
"Demek 10 Temmuz'a bu kadar önem veriyorsunuz" diye gülümsedim. İddialarının tersini söyleyerek sinirli tartışmacıları kızdırma hoşuma gittiğinden ekledim. "Hem bu nasıl ulusal bayram? Hangi milletin bayramı?"
"Osmanlı milletinin."
"Osmanlı milleti demekle Türkleri mi kastediyorsunuz?"
"Hayır, asla. Bütün Osmanlıları."
Genç Teğmen'in koyu siyah gözlerinde sanki bir tutuculuk ateşi parladı. Dinine küfür edilmiş bir geçmiş zaman Müslümanı gibi bakıyordu. Birden başlamayarak akla dayalı sorucuklarla onun duygusal mantığını şaşırtmaya karar verdim. "Bütün Osmanlılar kimlerdir?"
"Tuhaf soru. Araplar, Arnavutlar, Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Ulahlar, Yahudiler, Ermeniler, Türkler. Kısacası hepsi."
"Bunlar demek hep bir millet."
"Şüphesiz."
Tekrar güldüm. "Fakat ben şüpheleniyorum."
"Niçin?"
"Söyleyiniz, Ermeniler bir millet değil midir?" Biraz durdu, duraksayarak cevap verdi.
"Evet, bir millettir."
"Arnavutlar da bir millet."
"Arnavutlar da."
"Bulgarlar?"
"Bulgarlar da."
"Sırplar?"
"Doğal olarak Sırplar da."
Gülerek başımı sallayarak, "O halde sizin matematiksel ve kanıtlaşmış gerçeklere inancınız yok" dedim. Ne demek istediğimi anlamadı. Yüzüme baktı, ben devam ettim. "Geometriden, matematikten, trigonometriden vazgeçelim. Hatta hesap bilmiyorsunuz. Ya da biliyorsunuz da bunların doğru, esaslı şeyler olduğunu inanamıyorsunuz." Teğmen'in bakışı bütün bütüne değişti. Kendisiyle eğleniyorum sandı. Öfkelenmesine meydan vermeden benliğine devam ettim. "Yanlış anlamayınız. Yalnız bana cevap veriniz. Hesaptaki toplama kuralını hatırlayabiliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Doğal olarak yatsıyamayacaksınız. Bir türden olan şeyler toplanabilirler. Mesela 10 kestane, 8 kestane, 9 kestane. Hepsi 27 kestane eder değil mi?"
"Evet."
"Bir türden olmayan şeyler toplanamaz. Mesela 10 kestane, 8 armut, 9 elma. Nasıl toplayacaksınız? Bu mümkün değil. Ve bu olanaksızlık nasıl matematiksel ve bozulmaz bir kural ise birbirinden tarihleri, gelenekleri, eğilimleri, kurumları, dilleri ve ülküleri ayrı milletleri toplayıp hepsinden bir millet yapmak da o kadar olanaksızdır. Bu milletleri toplayıp Osmanlı derseniz yanılmış olursunuz."